أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Taha suresinin son ayetlerini anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hem bu sureyi hem bütün ayetlerini nasıl anlamamızı istiyorsa o şekilde anlamayı ve en doğru şekilde yaşamayı bütün insanlığa en güzel şekilde ulaştırmayı hepimize nasip eylesin. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz.
Evet, geçen hafta en son 127. ayeti okuyup dersimizi öyle bitirmiştik. Bugün inşallah 128. ayetten itibaren başlayıp sureyi bitireceğiz. Taha suresi 128. ayet ve devamı mealen şöyle. Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmiş olmamız bunları yola getirmedi mi? Üstelik bunlar onların yaşadığı yerlerde dolaşıyorlar. Yanlışlardan engelleyen bir akla sahip olanlar için bunda kesinlikle ayetler, göstergeler vardır. Eğer senin Rabbin tarafından önceden verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir ecel olmasaydı, gereken mutlaka yapılırdı. Yani işleri bitirilirdi. Öyleyse sen onların söylediklerine sabret, duruşunu bozma. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de her şeyi mükemmel yapmasına karşılık Rabbine ibadet et. Gece saatlerinde ve gündüzün bölümlerinde de ibadet et ki memnun kalasın. Onlardan bazı kesimleri yararlandırdığımız dünya hayatının şaşasına gözünü dikme. Bu, onları o ortamda ağır bir imtihandan geçirmemiz içindir. Rabbinin verdiği rızık daha hayırlı ve kalıcıdır. Ailene namazı emret, sen de onu sebatla kıl. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Sana rızık veren biziz. Mutlu son, yanlışlardan sakınanlar içindir. Dediler ki, Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirseydi ya, önceki kitaplarda olanların açık belgesi yani Kur'an onlara gelmedi mi? Bundan yani Kur'an gelmeden önce onları bir azapla helak etseydik, şöyle derlerdi. Rabbimiz, böyle rezil hale düşüp sürünmeden önce keşke bize bir elçi gönderseydin de senin ayetlerine uysaydık. De ki, herkes beklemektedir, siz de bekleyin. Düzgün yolun yolcularının kimler olduğunu ve kimlerin doğru yola geldiğini yakında öğreneceksiniz.
128. ayetten başlıyoruz. Allah-u Teala şunu söylüyor burada. Efelem yehdi lehum. كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ يَمْشُونَ ف۪ي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلْكَ لَآيَاتٍ لِعُلُنُّهَا Yani şu şey onlara doğruyu göstermeye yetmedi mi? Kendinden önce yani nice nesiller yok ettik. Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar yok olan nesilleri hesap etsek, şey yapamam. Hatta şöyle bir düşünün. Sokağa çıkın. Ayağınızı basın. Acaba ayağınızı bastığınız yerin altında kaç kişinin vücudundaki parçalar vardır? Bunu saymak da mümkün değil. Yarın öbür gün de biz de yok olacağız. Bu dünyada kimsenin kalacağı yok. O zaman hesabımızı niye bu dünya için yapıyoruz? Yani gerçekleri görmek için bu kafi değil mi? Şu anda İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul surlarına baktığınız zaman Bizans'ı hatırlatıyor. Birçok eserlere bakıyorsunuz, Osmanlıları hatırlatıyor. Ondan sonra işte şey değişiyor, Batılılar hakim oluyor Osmanlı'ya. Şimdi bakıyoruz, işte bir yeni bir devlet, yeni bir hakimiyet kuruluyor buralarda. Bizden sonra da başkaları kurulacak. Ne olacak? Önemli olan Allah'a vereceğimiz hesaptır. Yani burada ne kadar değer verirseniz verin, ne kadar güzel ortamda olursanız olun, bir gün elinizden çıkacak. Evet, orada diyor ki, اِنَّ ف۪ي دَلْكَ لَاَيَاتٍ لِعُلِنُّهَا Evet, böyle yanlışlardan engelleyen akla sahip olan adamın aklı var, menfaatleriyle değil, doğrularla ilişki kuruyor. Yanlışlardan hayır, bu yanlış, ben yapmam diyebilen bir akıl sahibi olan kişiler içinde gerçekten ayetler, belgeler vardır. E bak, yani ne olacak? Yani neresi sen ne olursa olsun. E bugün var, yarın yok. E ondan sonra ona göre hesap yapmak lazım. Sonra diyor ki velev la kelimetun sebekat min rabbike. Eğer daha önce de Allah'tan, Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı. Yani Allahü Teala sistemini imtihan için kuruyor. Herkes için bir ömür belirliyor. Yaşayacağı ve öleceği yerleri belirliyor. Şartları koşuyor. Ve herkese birer hürriyet veriyor. Eğer Allah'ın böyle bir sözü olmasaydı, insanlara hürriyet verme sözü olmasaydı, lekâne lizâmen, kesinlikle yakalarını yapıştırılırdı. Becerül müsemma ve Allah'ın belirlenmiş bir süresi olmasaydı. Yani verdiği bir söz var. İnsanlar serbest, hür. İşte insan suresinde diyor, inne hedeynâhu sibil, imma şâkiran ve imma kefûra. İnsanoğlunun önüne iki tane yol koyduk. Ya görevlerini yaparak gider, görevleri nasıl yapacak? Allahü Teala dinini fıtrat olarak tanımamış. Kendi doğal yapısı gereği doğruları yapar. Eğer kendisine Allah'ın kitabı ulaşmışsa o da zaten kendi fıtratıyla %100 uyuşacağı için. Aa, ne kadar güzel ya, bak bunları düşünememiştim. Bu da var. Bir de Allah'a gereği gibi kulluk yapmaya çalışır. O zaman da doğru yolda yürür. Ama yok işte tamam ama ben işte şöyle falan filan deyip de kendi menfaatini tercih ederse o da şey yapar. Nankörlük yoluna gider. Ama yaptığı şeyin yanlış olduğunu her zaman bile bile yapar. Ve o içindeki huzursuzluk kendisini sürekli rahatsız eder. Allah-u Teala bunu onun içine koyar ki tevbe etsin, doğru yola gelsin. Ama ederse eder, etmezse etmez. Bunu tamamen ona bırakmış. Eğer Allah-u Teala'nın böyle bir sözü olmasaydı, yani her şey yok olup giderdi. Bu konuda ayetler var. İstersen bir oku.
Bu Taha suresinin 129. ayetini açıklayan tabii birkaç tane ayet var. Onların hemen bir tanesi Fatır suresinin, yani 35. surenin 45. ayeti. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Diyor ki, وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. Allah insanlara yapıp ettiklerinin karşılığını hemen verecek olsaydı, hesaplarını hemen görecek olsaydı ne olurdu? مَا تَرَكَ عَلَى ظَاهْرِيَا مِنْ دَابَّةٍ. Yeryüzünde hareket eden, kımıldayan tek bir canlı bırakmazdı Allah. Eğer her yaptığımız yanlışın Allah hesabını bize hemen soracak olsaydı. Peki bu böyle mi? Böyle değil. Burası dünya hayatı ve Allah Teala bizi hem sevap işleyebilir hem günah işleyebilir potansiyelde yaratmış. Günah işlediğimizde Allah Teala'nın bize bir fırsat vermesi de var. Yani Allah fırsat veriyor ki acaba bu günahından dolayı kulum pişmanlık çekecek ve tekrar bana dönecek mi? Tövbe edecek mi? Benden af dileyecek mi? Bu imkanı tanıyor insana. Bu süreyi tanıdığı için yaptığı küçük veya büyük herhangi bir hatadan dolayı, küçük günah veya büyük günahtan dolayı hemen insana cezayı orada vermiyor. Çünkü verecek olsa hiçbirimiz kurtulamazdık zaten. Yanlışsız, hatasız bir kul yok zaten. Cenab-ı Hak'tır hatasız, yanlışsız olan. Dolayısıyla Allah'ın genel kanunu bu. Ne yapıyor Allah? Diyor ki velakin yuahhiruhum. Fakat Allah insanları erteliyor. Ne zamana kadar? İlâ ecelin müsemmâ. Kendi Allah Teala'nın baştan belirlediği süreleri gelinceye kadar onlara fırsat veriyor. Bu da nedir? Ölümdür. Yani can boğaza gelinceye kadar tövbe etme fırsatı var aslında. O ana kadar. Ama biz onu bilmediğimiz için bizim tövbeyi erteleme şansımız yok. Evet, yani Cenab-ı Hakk'a göre bizim süremiz vademiz dolana kadardır. Ama bize göre vade ne zaman dolacak o belli olmadığı için bunu ertelememek lazım. Ya hata yaptın, olur. Ya Rabbi ben pişmanım. Adem Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi. Zalimna enfusena. Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Eğer sen bizi affetmez, bağışlamazsan biz kaybederiz. Kaybeden ben olurum. Affet beni ya Rabbi. Tamam Allah Teala işlediğin günahı affediyor. Bu mümin için böyle olduğu gibi kafir için de böyle. Allah kafire de bir fırsat veriyor. O da ölünceye kadar, can boğaza gelinceye kadar yaptığı yanlışlardan tövbe edip Allah'a yönelebilir. Ama kafirliğe düştüğü ilk andan itibaren Allah Teala ona anında ceza verecek olsaydı zaten dünyada bırak kafiri günahkar da kalmıyor. Ama dünya o zaman imtihan dünyası olmaktan çıkıyor. Allah Teala fırsat veriyor herkese. Bu imandır, küfürdür. Hangi yolu seçerse seçsin kul, iman eden de garantisi yok ki yarın öbür gün o da imandan çıkıp küfre sapabiliyor. Bir daha yaptığı yanlıştan dolayı geri dönme imkanı olur. İlk yanlış yaptığında insan Allah yok edecek olsa zaten kimse kolay kolay cennete de giremezdi. O yüzden bu büyük bir nimet. Cenab-ı Hakk'ın sözü bu. Ha, fe izâ câe eceluhum. Ama Allah'ın belirlediği o süre geldiği zaman artık iş bitti. Ondan sonra artık daha ne bir an ileri ne bir an geri. Orada süre oynamaz. Ama o süre gelinceye kadar kişi günah işleyebilir, tövbe edebilir. Allah muhafaza küfre düştü, şirke düştü, tövbe edebilir. Allah ona o fırsatı, o imkanı veriyor. Bir ayet bununla alakalı. O da Nahl suresinde zaten buna aynı birebir benzeri. Aynı şeyi söylüyor. 61. ayetinde Allah. 16. sure 61. ayet. Eğer Allah yaptıkları yanlışlarından dolayı insanlara cezalarını hemen verseydi yeryüzüne tek bir canlı bırakmazdı Allah. Ama o onları belirlenmiş bir süreye kadar erteliyor. Süreleri gelince insanlar artık o gelen süreyi ne bir an, bir dakika, bir saniye erteleyebiliyor ne de onu öne alabiliyorlar. İkisi de mümkün değil. Peki bazen Allah çok büyük yanlışlara da göz yumuyor. İmtihan gereği. Çünkü her yapılan yanlışın cezasını bir başkasında insan gözlemliyor olsaydı zaten yanlış yapma diye bir şey olmazdı. Ama dünya imtihan dünyası. Sevap da işleyebilirsin, günah da. Neticede cennete ve cehenneme gitmeye neyle hak kazanacaksın? Fiillerinle. O yüzden böyle madem sonunda ödül veya ceza olan bir şeyde hürriyet olması lazım. O hürriyet içinde Allah Teala kullarına bir imkan tanıyor. Bazen sonuna kadar da bekliyor. Diyor ki İbrahim suresi 14. surenin 42. ayetinde. Sen zannedersin ya dışarıdan bakışta ya haşa Allah görmüyor mu bunları? Niye engel olmuyor? İşte zalimler var, çok fena insanlığı, dünyayı fesada sürükleyenler var. Niye Allah müdahale etmiyor? Ya her yanlışa Allah müdahale edecek olsa o zaman imtihanın bir anlamı kalmıyor. Diyor ki burada ve la tahsabennallaha gafilen amma ya'melu zalimun. Sen zalimlerin yaptıklarından Allah'ı habersiz falan sanma sakın. Allah her şeyi görüyor, gözetiyor. Ama bazı şeylerin cezası öbür tarafa bırakılıyor. Cehennem niye var bu sefer? Her şey burada olacak olsa. Diyor ki innemâ yuakhiruhum liyevmin. Allah onları bir güne erteliyor, bırakıyor ki teşhasu fîhil ebsâr. O gün geldiğinde gözler yuvalarından fırlayacak. Yani gözlerin yuvalarından fırlayacağı bir güne Allah bazı cezaları erteliyor. O yüzden zalimler yaptıklarının yanına kâr kalacağını falan düşünmesinler. Ama siz de öyle düşünmeyin mazlumlar olarak. Allah onları görüyor ama siz onlarla imtihan ediliyorsunuz. Onlar kendi yaptıklarıyla imtihan ediliyor. Neticede zalim olan cehenneme, mazlum olanlar da müminlerse zaten cennete girecekler. Dolayısıyla Allah ona da bir fırsat tanıyor. Bakın zalim de olsa yarın öbür gün yaptıklarından pişman olup tövbe ederse Allah onu da affedecek çünkü. Yani eğer ona da Allah bir fırsat vermeyecek olsaydı o zaman onun imtihanı ne olacaktı? Olabilir. Çevre şartlarından, yetiştirilme tarzından, şundan bundan. Adam suça meyyal bir yapıda olabilir. Arkadaş çevresinden, değil mi? Olabilir yani. Sürekli kötü arkadaşın yanında olan kötü fiiller yapar. Ama ona o yaptığı şeyden dolayı hiç Allah doğru yolu göstermeden hemen azap edecek olsaydı o zaman hiç kimsenin yaşama şansı olmayacaktı. Ama Allah Teala ne diyor? Biz bir kavme uyarıcı göndermeden وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz bir yere elçi göndermeden, onları uyarmadan hiçbir yere, hiçbir kimseye azap etmeyiz. Allah'ın demek ki kafire de olsa bir uyarıcı, bir elçi falan göndermesi lazım. O da ki baksın, yanlışlarını anlarsa tövbe etsin. O da Allah'ın rahmetine gelsin, Allah onu affetsin. Dolayısıyla bu ayette belirtilen Allah'ın önceden geçmiş sözü olmasaydı, yani Allah günahkara da kafire de bir fırsat tanıyacağını önceden vaat etmiş olmasaydı, lekâne lizâmen. O zaman iş bitirilirdi, gereken yapılırdı. Ama öyle değil. Herkesin tövbe etme, yanlışlarından dönme fırsatı ve imkanı var.
Evet. Şimdi burada Yahya Hoca'nın söylemiş olduğu uyarılar aslında herkes için yapılır. Toplumlar için yapıldığı gibi fertler için de yapılır. Bir şey de Allah-u Teala En'am suresinde 125. ayetinde şöyle diyor. Allah doğru davranışlarından dolayı yola geldiğini onaylamak istediği kişinin gönlünü İslam'a açar. Doğru davranıyorsanız içiniz her defasında rahatlar. Önünüz açılır ve her defasında rahat rahat yürürsünüz. Yoldan sapıttığını onaylamak istediği, yoldan saptığını onaylamak istediği kişinin ise içinde sanki gökte yükseliyormuş gibi bir daralma ve sıkıntı oluşturur. Gökte yükseldikçe basınç azalır ve insan nefes alması zorlaşır, bir daralma ve sıkıntı oluşturur. Allah kendisine inanıp güvenmeyenlerin üstünde pisliği işte böyle oluşturur. O pislik bu şekilde oluşuyor. Dolayısıyla Allah-u Teala Bakara suresinin 39. ayetinde diyor ki, hatta 38. ayetinden itibaren diyor ki, işte inin buradan aşağı, inin buradan dediği Adem, Havva ve İblis. Benden size bir hüda, bir kitap gelirse, henüz Adem Aleyhisselam nebi olamamış, olmamış o anda, kim benim kitabıma uyarsa ne şey yapar, üzüntü çeker, beni de şey yapar, korku. Korku ve üzüntüden uzak bir hayat yaşar. Mutlu. Her defasında Allah önünü açar, rahatlatır, mutlu yapar. Ama imtihan edilmez değil. İmtihanda her sınıfı geçtikçe bir üstteki imtihan daha ağır olur. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlayın. Mekke'den Medine'ye bak. Mekke'de doğup büyüdüğü şehirde yaşaması imkansızlaştırıldı. Medine'ye geldi. Medine'ye geldi daha 1,5 sene sonra Bedir Savaşı, ondan sonra Uhud Savaşı, ondan sonra Hendek Savaşı. Hendek Savaşı'ndan sonra işte şey oldu, Beni Mustalika gazvesi oldu. Ondan sonra Hendek'in hemen arkasından Beni Kureyze ile şey, arkasından şeye gitti, Hayber'e. Sonra da Mekke'yi fethetti. Daha Mekke'yi fetheder etmez bu defa Huneyn Savaşı, sonra arkasından Tebük denen yer, yani yazın en sıcak dönemde uzunca bir şeyden geçerek bu çölden Bizans'ın karşısına gidiyor. Ve gerçekten bakın her defasında daha da zorlaşıyor. Zorlaşıyor ama Allah'ın yolu,
vicdanı rahat.
Tabii içi rahat. Allah ona o gücü, o kuvveti veriyor. Dolayısıyla biz de eğer böyle yaparsak bizim içimiz de Allah-u Teala rahatlatır. Ama arkasından diyor ki Bakara 39. ayette diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا. Ama Allah'ın ayetlerinin üstünü örten. Ya tamam biliyorum bu ayet doğru, tamam elbette ama dur bakalım şu anda zamanı değil. Zamanını belirlemek sana bir şey. Hadi bakalım nefes alırken nefes almam lazım ama şimdi 5 dakika bana müsaade edin diyebiliyor musun? Ondan sonra diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاَيَاتِ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ. Ayetlerimiz karşısında kafirlik edip yalan söyleyen, yalan asarlananlar var. İşte onlar da cehennem halkıdır. Dünyada da cehennemi yaşarlar. İşte bunların örneklerinden birisi de Firavun'dur. Sabah akşam hayatı cehennem oldu. Çünkü o kadar Musa Aleyhisselam gösterdiği mucizeleri, her şeyi kabul etmedi. Çünkü kabul edersem o zaman ben makamdan olacağım dedi. Dünyayı ahirete tercih etti. Ne oldu? Firavun ne oldu? Hiçbir şey. Boğuldu gitti. İşte bunlara çok dikkatli etmemiz gerekiyor. Bir de Allah-u Teala Şems suresinde diyor ki herkese yaptığı günahı ilham eder, yaptığı iyiliği de ilham eder. Yani hiç kimse yani ahirette diyemez ki ya Rabbi benim hiç haberim yok, ben ne yapayım bilmeden yaptım. Hayır diyemez. Diyemezsin. Allah-u Teala her şeyin çok ince kurallarını koymuştur. Evet, şimdi şeye devam edelim ayetlere. Diyor ki fasbir alâ mâ yekûlûn. Şimdi bunlar yani dünyayı ahirete tercih eden insanlar bir sürü lüzumsuz sözler söylerler. Sizi de yanlarına çekmek için her türlü oyun oynarlar. Sabrettin ne diyorlarsa desinler. Peki ve sebbih bihamdi rabbik. Rabbinin hamdi sebebiyle tesbihte bulun. Hamd ne demek? Her şeyi mükemmel yapmak. Allah-u Teala ne yaparsa mükemmelini yapar. En güzelini yapar. Rabbine her şeyi mükemmel yapma sebebiyle onu tesbih et. Tesbih ne demek? Yani şimdi hepimizin bildiği bir kelimeyle Araplar yüz yüzeye sebbah derler. Yani şimdi şurayı bir su şeyi olarak düşünün. Havuz olarak düşünün. Bu suyun üzerine atlattınız. Buradan yüzer, engelsiz gidersiniz. Önünüze bir engel çıkmaz. Ama yüzebilmeniz için de kendinizi suya teslim etmeniz lazım. Suyla didişmeye başlarsanız hiçbir bir kuraş ileri gidemezsiniz. Hatta bir süre sonra boğulursunuz. Çok sıkıntılı olur. İşte tesbih Allah'a tam teslim olarak Allah'ın emrettiği doğrultuda gitmektir. Yolumuza devam etmektir. Ne zaman yap diyor? Kable tulu işlemiş. Güneş doğmadan önce. Tamam. Ve kable gurubiha güneş batmadan önce. Doğmadan ve batmadan önce dediniz mi zaten tüm günü kaplar. Peki başka bir minana illeyil. Gecenin belli zamanlarında. Şimdi üç grup. Tamam, gecenin belli akşam var, yatsı var, bir de gece ortası var. E bir de sabah var. Peki ondan sonra ve atrafen nahar ve günün bölümlerinde. Böyle yaptığın zaman ne olur? Allah-u Teala bakın 24 saat bizden kendisine tam teslim olarak yaşamayı istiyor, emrediyor. Böyle yapın. Peki böyle yaparsan karşılığı ne? لَعَلَّكَ تَعْدَى Belki razı olursun. Sen mutlu olursun. Dünyanı da kazanırsın ve ahirette. Az önce Muhammed Aleyhisselam'ı örnek gösterdik. Bakın bütün dünya onu unutamıyor. Bir sürü yanlış ve iftiralar olmasına rağmen onun saygınlığı devam ediyor. Örnek olmuş. Ve kısa bir sürede 10 yıl kadar kısa bir sürede Mekke'yi almış, ta Bizans'a kadar o bölgelere hakim olmuş, İran'a kadar hakim olmuş, akıl ve hayal duracak ölçüde. Yani hiç kimse böyle bir şeyi hayal edemez. Dünyalık istiyorsanız en alası. Bir de huzur ve mutluluk içerisinde insanlar. Herkes mutlu, herkes huzurlu. İşte sen bakın orada herkese karşı saygın olursun. Dünyalık istiyorsan işte tamam. Bir de asıl olan Allah'ın huzurunda Allah'ın rızasını kazanmış kişi olarak bulunmaktır. Şimdi burada şu var. Mesela bu bir takım zamanla sınırlı bir takım şeyler şey yaptı. Bu ayet-i kerimeyi nafile ibadetlerle ilgili olarak da anlayabiliriz. Allah-u Teala farz ibadetler konusunda, farz namazlar konusunda ibadette demeyeyim de, ibadet zaten Allah'ın emri diyor sonra yapmaktır. Biz 24 saat Allah'ın emrine teslim olmamız lazım. Ama bu ayetlerden şeyi de anlayabiliriz. Nafile namazları da anlayabiliriz. Farz namazlar için Allah gündüzün işi Hud suresi 114. ayette gündüzün iki bölümde diyor. İsra suresi 78. ayette de birinci bölüm öğlen namazı. Yani günün ilk namazı öğlen namazıdır. İki bölüm dedi. Güneş batana kadar bir namaz daha kılmamız lazım. O da ikindi. İkisinin ara vaktini bildirmediği için Muhammed Aleyhisselam arada sırada bunları birleştirerek kılmıştır. Ondan sonra ve gecenin gündüze yakın vakitleri diyor. Gecenin gündüze yakın vakitleri de akşam namazını kıldığın zaman güneş yeni batmıştı. Her taraf aydınlık. Ufukta giderek ışık kayboluyor. Ufuktaki Işık tamamen kayboluncaya kadar da yatsı yıkılmış olmak gerekiyor. Tabi maalesef bugün İslam aleminde bunu kabul eden ve uygulayan hiç kimse yok. Yani ayetler onları asla şey yapmıyor. Ve bu konuda Türkiye'nin suçu çok ağırdır gerçekten. Çok ağır. Şimdi bir de işte gecenin gündüze yakınların bir vakitlerden biri işte Tanyer'i ağırdıktan sonra siyah çizgi beyaz çizgiden doğu ufkundan net bir şekilde ayırt edildikten sonra kılınan sabah namazı. Peki bunlar 3 tane gece, 2 tane de gündüz. 5 vakit.
Bir yakını salatı.
Evet bak o emri söyleyin diyor. Onu söylediğin çok iyi oldu. Orada ekimiz sal her ikisinde de hem İsra suresinde hem Hud'da ekimiz sala o namazı düzgün ve sürekli kıl. Orada asla taviz yok. Namazın kazası diye bir şey yok. Namazı kılmamak ama mutlaka kılmamız gereken bu farz olan ibadetlerdir. Peki bu tesbihle ilgili olan kısımlar neler? İstersen sen onu dipnottaki notlardan oku. Daha iyi olur.
Şöyle okuyalım. Şimdi ayette kaç farklı zaman dilimi belirtildi? Bir, dendi ki güneş doğmadan önce. İki, güneş batmadan önce. Üç, gecenin bazı saatlerinde, öyle söyleyelim. Bir de etrafen neharda, gündüzün bölümlerinde. Bütün bunlardaki emir sebbih emri. Allah'ı tesbih et. Bu tesbih et deyince şimdi bunu birebir bu şekilde tercüme edip koysak meale, bizim dilimizde tesbih etmek işte Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, bu sözleri belirli sayıda tekrarlamaya tesbih deniyor. Halbuki burada kastedilen o değil. Vakitle sınırlı olan tesbih emirleri nafile namazlara işaret ediyor. Bu hadis rivayetlerine baktığımız zaman Resulullah döneminde de kelimenin aynen bu şekilde kullanıldığı çok net. Yani sebbeha fiili vakitle sınırlı olduğu zaman nafile namaz kılmak. Nafile de farz olmadığı, yani kula farz değil ama kulun gönüllü olarak yaptığı fazladan ibadete deniyor. İşte fazladan gönüllü olarak, yani size farz kılınmadığı halde yaparsanız ne olur? Ayetin sonu le'alleke tarda. Yani Allah'ın vereceği nimetler, bu yaptığınız nafile ibadetler karşılığında vereceği nimetler sonucunda razı olursunuz Allah'tan diye bir teşvik var. Ama Hud 114'te ve İsra 78'de farz namazlar emredilirken orada herhangi bir ödülden, bir teşvikten falan bahsedilmiyor. Oradaki emir kesin ve net. Şu vakitte o namazı kıl. Kılacaksın. Bu o demek. Ama burada şu vakitlerde kılmalısın. Bunu bu şekilde tercüme edebiliriz. Ki kılarsan sonucunda Allah'ın vereceği ödüllerle mutlaka razı da olacaksın. Peki hangi vakitler bunlar? Şimdi kabile tulu'u şems deyince güneş doğmadan önce bizim kıldığımız farz bir namaz sabah namazı. Sabah namazı farz olarak şeyde anlatıldıysa eğer Hud 114'te ve İsra 78'de o zaman bizim orada kılacağımız nafile bir namaz hangisi oluyor? Sabah namazının farzından önce kılınan iki rekatlık, hani bizim sabah namazının sünneti diye ifade ettiğimiz sabahın nafilesi. İki rekat farzdan önce kılıyoruz. Sonra farz bir görev olarak yapıyoruz. Ona işaret. Daha sonra kabile gurubiha dedi. Güneş batmadan önce de yapın. Güneş batmadan önce en yakın güneşin batımına yakın kıldığımız namaz hangisi oluyor? İkindi. İkindi namazına hem farzına hem nafilesine burada belki bir işaret çıkartabiliriz. Ana illeyl dedi. Bu ana illeyl ne? Gece saatleri. Bu da çoğul olduğu için en az 3 vakti ifade ediyor. Bu da güneş battığı andan itibaren Arapçaya göre leyl başladığı için akşam namazı bir gece namazıdır. Yatsı namazı bir gece namazıdır. Şimdi sabah diyeceğiz. Sabahı tulu'u şems, güneş doğmadan önce de ayrıca söylediği için onu bir ayrı tutalım. Akşam, yatsı, bir tane daha lazım. Teheccüd namazı olur işte orada. O da işin nafile kısmı. Resulullah'a farz ama biz ümmetine nafile, yani görev değil ama gönüllü olarak yaparsak sevabı oldukça büyük. İşte sonunda le'alleke tarda. Bu sayede Allah'ın vereceği nimetler kalsın razı olursun diyor. Allah seni memnun eder. Kıl. Teşvik var. Ondan sonra o gece işte akşam yatsı ve teheccüd namazlarını işaret dedik. Bir de gündüzün bölümleri diye Etrafen Nehar diye ayrı bir bölüm geldi. Şimdi gündüz ikindiye orada bir atıf vardı zaten. Gün batımından önce diye. O zaman güneş doğmadan gün başlamıyor. Güneş doğdu. Bizim kılacağımız ilk farz namaz hangisi oluyor? Öğlen. Farzdan önce, o vakit girmeden önce nafile bir namaz var mı bildiğimiz? Sabah güneşin doğumundan öğlen vakti girinceye kadar kuşluk namazı. İşte kuşluk namazı bir, öğlen namazının hem farzından önce hem farzından sonra kılınan o nafilelerde toplam 3 yapıyor. 3 farklı gündüzün bölümünde de namaz kılındığı zaman nafileleriyle birlikte bütün bu nafile namazlara işaret oluyor. Şimdi bunu niye özellikle anlatıyoruz? Şundan dolayı zannediliyor ki bizde şöyle bir kültür var maalesef. Farz namazlar Allah emretti diye kılınıyor. İşte sünnet namazlar Hazreti Peygamber emretti diye kılınıyor. Böyle bir algı var bizde. Bir ikili bir sistem. Farzlar Allah'ın, sünnetten Hazreti Peygamber'in. O yüzden sünneti kılmayana dönüyor ki sen nasıl öbür tarafta şeyin Hazreti Peygamber'in yüzüne bakacaksın? İşin doğrusu ne? Farzlar Allah'ın emri, nafileler Allah'ın tavsiyesi. Nebimiz Allah'ın bu tavsiyelerini sürekli yerine getirdiği için zamanla onun bu hareketleri sünnet olarak adlandırılıyor. Ama o Allah'ın tamamen ayetlerinden bağımsız, Allah'ın söylemediği bir takım ibadetler yapmıyor ki. İşte bu Taha suresi 130. ayette, hatta Rum suresi 17-18. ayette, Kaf suresi 39-40. ayette, Tur suresi 48-49. ayetlerde, İnsan suresi 26. ayetlerde ki bizim mealden her birine tek tek ulaşabilirsiniz meale girdiğiniz zaman. Bütün bu ayetlerde vakitle sınırlı tesbih emrini Resulullah hep nafile namazda ifa ediyor. İşte onun Allah'ın tavsiye ettiği bu namazları kılması bize bugün sünnet olarak geliyor. Yoksa o biri Allah'ın hakkı, biri Hazreti Resulullah'ın hakkı değil. Biri Allah'ın emri, diğeri Allah'ın tavsiyesi. O da bize örnek kılındığı için Allah'ın nebi ise biz de onu örnek alarak hem de Allah'ın tavsiyesine uyarak vakti müsait olanlar, herhangi bir sıkıntı duymayanlar işte farz namazların öncesinde ve sonrasında nafileleri kılıyorlar. Allah Teala diyor ki kılarsan ben seni memnun ederim. O yüzden Resulullah'tan nakledilen rivayetlerde de böyle diyor ki kim günde 12 rekat nafile namaz kılarsa ona cennette bir köşk yapılır. İşte hangi namazlar bunlar? Sabah namazının 2 rekatlık sünneti, öğlenin farzdan önceki 4 sonraki ikisi, ikindiden öncekine ufak bir işaret olabilir ama kuvvetli olanı akşamdan ve yatsıdan sonraki ikişer rekat. Onlar en güçlüleri. İkindiden önce bir şey var, o da biraz daha zayıf. Sünneti biliyorsunuz gayrimüekkede olarak ifade ediliyor. Bunları ne kadar yaparsanız o kadar da sevap elde edersiniz. Ama yapmadınız, bu bir teşvik olduğu için en fazla teşvikten yararlanamıyorsunuz. Bir günahı yok. Yani hele şu hiç yok. Kılmadın mı sünnetleri? Vay sen nasıl öbür tarafta Hazreti Peygamber'in yüzüne bakacaksın falan. Böyle bir şey yok yani. Evet.
Farzın bir şey oldu.
Nasıl? Bu nafile namazların yeri de ev. Resulullah'ın eğer sünnetine biz uyacak oluyorsak, öyle bir iddiamız varsa Resulullah namazlarının farzlarını camide, nafilelerini evinde kılıyordu. Mesela sabah namazının sünnetini 2 rekat evinde kılar, farz için camiye çıkardı. Öğlen namazının öncesinde 4 kılacaksa evinde, sonra farz için camiye, camide farzdan sonra ashabıyla birazcık sohbet, istişare, sorusu olan varsa ona cevaben bir şeyler anlatıyor. Döndükten sonra vakti varsa evinde 2 rekat. Diğer bütün nafilelerde böyle. Evde dönünce. Cami farzların yeri. Peki kılarsak olmaz mı? Olur, yine olur. Ama sanki orada kılmazsan olmuyormuş gibi algı yanlış. Bizde şu an öyle bir algı var. Farzı kılıp camiden çıkana çok ters gözle bakılıyor. Adam ne kadar güzel bir iş yapmış. Farzı orada kılması zorunlu olmadığı halde camiye gelip kılmış. Ne kadar güzel bir şey yapmış. Nafileyi de belki sünnete uygun bir şekilde gidip evinde kılacak. Ama senin o şey şer bakışlarından dolayı adamı rahatsız ediyorsun orada. Bırak adam sünnete uygun bir şeyle gidip evinde kılacak nafilesini. Kimseyi de bu şekilde darlamamak, rahatsız etmemek lazım.
Evet, yani burada bir de şu var. Farzlarını kıldığımız zaman işin kolaylığı ortaya çıkıyor. Herkese kolay geliyor. Onu yapar, yaptıktan sonra ya bir de nafile kılayım diyebilir. Ama onu camide herkesin yanında kılmamalı. Mesela ben eski kitaplarda şunu görmüşümdür. Camide nafile kılanlara buna bak ya sen kime gösteriş yapıyorsun diyor.
Bunun tam tersine dönmüş.
Şu anda tam tersine dönmüş. Ama ben şahsen özellikle böyle gider birinci saflar namazımı kılarım ve nafileleri kılmadan çıkarım millet görsün diye. Millete bizim örnek olma görevimiz vardır. Bunlar son derece önemlidir. Yani Muhammed Aleyhisselam camide bir tek nafile namaz kılmamıştır. Onun o Ramazan geceleri yani son 10 günde yapmış olduğu itikafta kıldıkları zaten ona farz olan teheccüd namazıdır, gece namazıdır. Ona özel olarak farz kılmıştır Allah tarafından. O da İsra suresi 79. ayette bildiriliyor bize. Dolayısıyla
Yani onu camide kılmasının sebebi de itikafta oluşuyor.
itikaf
İtikafta olmasa diğer 20 gün onu da evinde kılıyordu.
tabii yıl boyunca evinde kılıyordu.
Ramazan'ın da ilk 20 günü evinde.
Tabii Ramazan da ilk.
İtikafta camide olacağı için mecburen orada kılıyor.
O kadar.
Öyle özel bir namaz değil yani.
Bir de şimdi Yahya Hoca'ya bir soru soracağım. Şundan dolayı. Şimdi Yahya Hoca Enes Hoca ile birlikte bir namaz kitabı hazırladı. Şimdi burada sen çok güzel izahlar yaptın. İlgili bütün ayetlerden bahsettin. Hiç konuya bu şekilde yaklaşan bir kitap gördün mü?
Ya bu genelde farz namazlarla falan irtibatlandırılıyor.
Yok yani az önce senin anlattığın gibi
Kur'an şeylerini böyle anlatan yok zaten yani.
İyi yani bu
Kendi
ayetleri
inisiyatifiyle çıkarmış gibi anlatılıyor.
yok onu demiyorum. Bu ayetler delil alınarak nafile namazların vakitlerini işte belirleyen bir tefsir ya da bir fıkıh kitabı.
Biz hani görmedik yazarken.
Ben de görmedim şimdiye kadar da onun için soruyorum.
Yani ya burada nafilelere işaret vardır denilebiliyor ama bu işte farz
Yani
namazların
işaret
kısmında
vardır
falan.
bile diyebileceklerini zannetmiyorum. Çünkü ayetlerle açıklanması olayı kaybolduğu için Kur'an problem çözen olmaktan problem çıkaran kitap haline dönüştürülmüş maalesef. Buna da bu arada dikkat çekmiş olalım. Şimdi devam ediyoruz ayetleri anlamaya. Allahü Teala bu Taha suresinin 131. ayetinde şöyle diyor. Ve la temuddenne aynike ila ma metta'ne bihi ezvaca. Öyle kendine kat kat nimetler verdiğimiz kişilere gözünü dikme. Keşke benim de olsa falan filan deme. Senin hedefin dünya malı kazanmak değil. Senin hedefin Allah'ın rızasını kazanmak olmalı. Zehretel hayati dünya ne oluyor? Ezbaca minhum zehretel hayati dünya. Dünya hayatından böyle şaşasını böyle gözünü dikme. Dünya hayatının şaşası olarak baksana adam iyi bir işte, otomobile binmiş, işte güzel bir evi var, işte tatile gidiyor. Giyime bak, kuşa bak, bak onları sen boş ver. Onlar her an kaybolabilecek şeylerdir. Sen onlara bakma. Dünya şaşasına kapılma. Bir de bir insan için en değerli şey vakittir. Vakit bitti mi biter. Ve mesela ben şimdi şu anda size konuşuyorum. Konuşurken ölmeyeceğimin bir garantisi var mı? Bilme şansım var mı? Dolayısıyla biz her yaşadığımız her günü hayatımızın son günü gibi düşünür. Yaptığımız her ibadeti hayatımızın son ibadeti gibi düşünürsek o zaman çok başarılı bir hayat geçirir. Görevlerimizi tam yerinde ve en güzel şekilde yaparız. İbadetlerimizi de yerinde ve en güzel şekilde yaparız. Peki bunlar dünya hayatın şaşası. Niye lineftinehum fihi? Onları bu nimetler içerisinde bu ortamda bir zorlu bir imtihandan geçirmek içindir. Hani o insanlara da bu mal mülk veriliyor. Onlar da zorlu bir imtihandan geçmesi içindir. Şimdi dışarıdan insanlar zanneder ki zenginler çok He?
Hep nimet kısmı görülüyor.
Hep nimet kısmı dışarıda şey bir.
Tatı var, kim istemez? Herkes ister. Öyle gözüküyor ama.
Ama her bir mal başlı başına bir sıkıntıdır. O işin içerisinde olanlar olmayanlar bilmez ki. Zanneder ki şu şöyle bu böyle ya değil. Onun çektiği sıkıntıları bir bilsem. Ama işte o mallı zenginliğe olan arzu hevesten dolayı da o sıkıntılara katlanıyor. Ama bizim için esas olan Allah'ın rızasıdır. Zengin olmayalım değil. Allah nimet vermişse olur tabii. Ama bizim hedefimiz o değil. Bizim hedefimiz Allah'ın rızası olmalıdır. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى Rabbinin vereceği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Bu rızık, rızık kelimesi yeme içme olarak Türkçe'de anlaşılır ama değil. Arap dilinde her türlü menfaat denilen şeydir. İşte ömür olsun, bilgi olsun, ne bileyim işte her şey yani. Allah'ın sen menfaatlendiğin, yararlandığın her şey. Önemli olan Allah'ın sana vereceği şeydir. Mesela hiç gönlünün rahat etmesi kadar güzel bir şey var mı? Bütün dünya senin olsa da gönlünde mutluluk olmasa hiçbir tadını alamazsın onu. Ama işin rahatsa hiçbir şeyin olmasa da son derece mutlu olursun, rahat olursun. Onun için esas olan Allah'ın dediği gibi gitmek. Çünkü Allah'ın dini fıtrattır. Sizin doğal yapınıza uygun davranacaksınız ve son derece rahat bir hayat yaşarsınız. Ondan sonra da Allahü Teala şöyle diyor: "Ve emur ehleke bis salat." Ailene namazı emret. Kıldır değil, kılın de. O yapacak olanlar onlardır. Baskı yok. Ama emir var. Bak böyle yapın. Namaz kıl. Yani namaz kılmalarını iste. Yani Türkçe'de emir dediğin zaman insanlar biraz baskıyı da anlıyor. Namaz kılmalarını iste. Vastabir aleyha sen de o namaz konusunda sabırlı ol. Bu salat kelimesi Allahü Teala'nın bize yüklediği, arkasında olmamızı istediği tüm görevlerle ilgili olarak da kullanılır. Yani Allah'ın verdiği bütün görevleri yapmalarını iste. Sen de o görevleri eksiksiz yap ve asla geri adım atma. Yoluna devam et. La nes'elüke rızka. Allah-u Teala diyor, biz senden bir rızık istemiyoruz. Yani sen dünyanın hepsini de kazansan ahirete bunlarla gidecek değilsin. Allah'a senin vereceğin bir şey yok. Sadece yapabileceğin şey Allah'ın rızasına uygun davranıştır. Nahnu nerzuku. Senin rızkını biz veriyoruz. Ya bütün ihtiyaçlarımızı Allah karşılıyor. Her türlü ihtiyacımızı Allah karşılıyor. E niye yani bu kadar ihtiyaçlarımızı karşılayan Allah'a karşı bir teşekkür borcumuzu yerine getirmeyecek miyiz? Onun verdiği görevleri yapmayacak mıyız? Vel akibetu lit takva. Sonuç takva için. Ne demek? Kendini yanlışlardan koruyan için. Doğru sonuç, hedefe ulaşma yanlışlardan korunan kişilere mahsustur. Kendimizi yanlışlardan, Allah'a karşı yanlış yapmaktan koruduğumuz zaman, sakındığımız zaman hedefimize ulaşmış oluruz ve arzu ettiğimiz başarıyı elde etmiş oluruz. Allah cümlemize nasip etsin. Şimdi Mekkelilerin şeyi, buralarda var mı söyleyecek? Tamam. Ve galu Mekkeliler, yani bu Taha suresi Mekke'de inmiş bir suredir. Mekkeliler şöyle diyorlar: Levla ye'tina bi ayetin min rabbihin. Yani Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirse ya. Şimdi Mekke çok önemli bir yer. Adem Aleyhisselam'dan beri ibadetlerin, yani şey, Ümmül Kura, hac ve umre ibadetin yapıldığı çok önemli bir ticaret merkezi. İşte İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'dan sonra Mekke'yi ayağa kaldırıyor. Yani şeyin Kabe'yi eski temeller üzerine yükseltiyor. Allah'tan hac ibadetinin yapıldığı yerleri göstermesini diliyor. Allah ona gösteriyor. Ondan sonra hac ibadetini yapıp tüm insanlara artık hac görevini yapabileceklerini ilan ediyor. E peki şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan kim? Siz tüm İsrailoğulları İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmiş. Hani onun oğlu İshak'ın oğlu olan Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelenler. Şimdi ne olacak? Şimdi burada şeylerin hepsinin de hac ve umre ibadetini yaptığı yerler Mekke. Mekkelilerin Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın getirdiği mucizelerden habersiz olma ihtimali var mı? Ya da diğerlerinin getirdiği, işte diğer nebilerin getirdiği hepsinden haberleri var. Bu defa diyorlar ki, hani Muhammed bize mucize getirse ya. Allahü Teala diyor ki, evelem te'tihim beyinetu ma fi's-suhufil ula. Önceki sayfaya, önceki kitaplarda olanların açık seçik belgesi bunlara gelmedi mi? Ne demek? Ya Tevrat'ta da, İncil'de de, diğer kitaplarda da Allahü Teala Mekke'den, Ümmül Kura'dan bir nebi çıkaracağını söylemiyor mu? Siz onu, işte onlarda hepsinde var. Haberiniz var, siz bunu biliyorsunuz. Bu yetmiyor mu? İşte bak geldi. Onun orada şey yapılan Kur'an'ı getirdi. İşte tamam buyurun. Şimdi mesela bu şeyde Yahudiler Medine'ye yerleşiyorlar. Yani bir grubu. Niye? Çok iyi biliyorlar ki son nebi Mekke'den çıkacak, artık gelmeye zamanı yaklaştı. Gelme zamanı yaklaştı diye bakıyorlar. Onu bekliyorlar. O beklenen nebi geliyor. Şey yapıyorlar. Onu tanıdıktan sonra başlıyorlar şey yapmaya. Ona inanmamaya başlıyorlar. Mesela şeyde.
Bakara 89.
Evet, Bakara 89. Sen meallerin hazırsın, şey yap oradan.
Şöyle Bakara suresi 89 ve 90. ayetler. Nihayet Allah katından yanlarında olanı tasdik eden bir kitap geldi. Önceleri kafirlere karşı önlerinin bu kitapla açılmasını bekliyorlardı. Yani Yahudiler, İsrailoğulları bekliyorlar ki yeni bir kitap gelecek. Sürekli Mekkelilere karşı bununla övünüyorlardı zaten. Bir kitap gelecek ve biz artık önümüz açılacak, uçuşa geçeceğiz tabiri caizse.
Siz göreceksiniz.
Ama tanıdıkları kitap gelince onu görmezlikten geldiler. Allah'ın laneti, dışlaması o kafirlerin üzerine olsun.
Bir de 101 oku istersen.
O da şöyle, Allah katından yanlarında olanı tasdik eden bir Resul gelince, kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sanki hiç bilmiyorlarmış gibi sırtlarının arkasına attılar.
Demek ki biliyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ı gayet iyi biliyorlar. Allah'ın son kitabını gayet iyi biliyorlar. Mekke'den çıkacağını çok iyi bilir. Kendi kitaplarında yazılı bu. Hala bugün de yazılı. Ama Allah'a teslim olamama meselesi. İşte o tesbih, hani şimdi suyun üstünde yüzen bir insan o suya teslim olamıyorsa orada yüzemez. Batar gider. İşte bu hayatta da başarılı olabilmek için Allah'a tam teslim olmamız gerekiyor. Onlar haşa Allah'a teslim olmaya çalışıyorlar. Biz ne dersek o olur. Onun için mutlu olmaları mümkün değil. Dünyalarda kayboluyor, ahiretleri de. Allahü Teala 134. ayette şöyle diyor. وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا. Yani Muhammed Aleyhisselam bu kitap gelmeden önce bir azapla onların buradaki iktidarlarını, bütün hakimiyetlerini sonlandırsaydık, helak etseydik onları, şöyle derlerdi. لَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ. Ya Rabbi, keşke bize bir Resul gönderseydin de ayetlerine uysaydık. مِنْ قَبْلِ اَنْ نَدِلَّ وَنَخْسَعَ. Böyle itibarımızı kaybedip de rezil olmasak, her şeyimizi alçalmadan, rezil olmadan önce böyle olsaydı olmaz mıydı derlerdi. Şimdi Yani Allah-u Teala hiç kimseyi gücün yetmediği bir şeyden sorumlu tutmayacağı için herkese verdiği nimetlerle orantılı bir sorumluluk yüklemiştir. Bir insan bilmeden şirk bile koşsa, gerçeği öğreninceye kadar adam onu, Allah onu müşrik bile saymıyor. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti, iyiliği, ikramı sonsuz. Ama biz, bize düşen görevi ve dini de fıtrat, yani kişinin doğal yapısıyla birebir uyumlu bir hale getirdiği için herkes doğruları çok kolay bir şekilde anlar, kavrar ama yapmak sıkıntılı olur. Çünkü menfaatlerinden taviz vermesi gerekir. Şimdi Allah-u Teala bu surenin son ayetinde diyor ki وَكُلُّ مُتَرَبِّسُونَ فَتَرَبَّصُونَ. Tamamdaki herkes bekliyor. Siz de bekleyin. Siz hala Allah'ın emirlerine uymadan kendi kafasınıza göre yaşmaya tamam yaşayın. Allah iblise bile şey yapmadı. Allah isyan ettikten sonra kıyamete kadar yaşama hakkı istedi. Tamam verdi ona. Şey yok, imtihan edilen şey. Tam bir hürriyet içerisindesin. İstediğinizi yapın. Zorlama yok. فَسَتَعْلَمُونَ. Ama ilerisinde bileceksiniz. Yeniden diriliş günü bileceksiniz. مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاتِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِحْتَدَى. O doğru yolun yolcularının kimler olduğunu öğreneceksiniz. O doğru yolda gidenler kimler? O beğenmeyip hafife aldığınız, engellemeye çalıştığınız, susturmaya çalıştığınız kişilerin gerçekten doğru yolda olduğunu tekrar Cenab-ı Hak size ahirette gösterecek. Zaten bu dünyada da biliyorsunuz, farkındasınız. Ve men ihtede ve kim de doğru yolu bulmuşsa onu da göreceksiniz. Hem yolcuları bileceksiniz ve doğru yola kimin girmiş olduğunu da iyice anlamış olacaksınız diyor. Var mı burada okuyacağını?
Bu 134. ayetin bir benzeri olarak, hani Allah Teala dedi ya, eğer biz Kur'an gelmeden bunlara bir azap ile helak edecek olsaydık kesinlikle şöyle diyeceklerdi. Ya Rabbi keşke bize de bir elçi gönderseydin de biz senin ayetlerine tabi olsaydık. Bu duruma düşmezdik, böyle derdiniz. Zaten bu Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurala aykırı. Biraz önce bir işaret etmiştim ama şimdi tam yeri geldi. İsra suresinin 15. ayetinde Cenab-ı Hak ne diyor? Diyor ki men ihteda fe innemâ yehtedî li nefsi. Her kim yola gelirse mutlaka kendi lehine gelmiş olur. Ve men dalle fe innemâ yadillu aleyhâ. E kim de yoldan çıkarsa, yoldan saparsa bu kendi aleyhinedir. Ve lâ teziru vâziratun vizra uhra. Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Şimdi ayetin sonu. Ve mâ künnâ muazzibîne hattâ neb'ate rasûlâ. Biz bir elçi, bir rasul, bu kitap da olabilir, kitabı getiren kişi de olabilir. İster mesajın kendisi, ister onu ulaştıran kişi. Onlardan birini göndermeden hiç kimseye azap etmeyiz diyor Allah. Allah'ın kuralına aykırı. O yüzden Allah azap etmişse mutlaka oraya uyarıcı birini göndermiştir de öyle azap etmiştir. Bir de bunun yine bir benzeri Kasas suresinde 28. sure onun 59. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak diyor ki, bu sefer toplumsal bir ifade. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ. Bakın Allah hiçbir yerleşim yerini helak etmez. Ne zamana kadar? حَتَّى يَبْعَثَ فِي اُمِّهَا رَسُولًا يَتُلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Kendilerine ayetlerimizi bütün bağlantılarıyla birlikte okuyacak bir elçiyi o yerleşim yerinin başkentine, ana kentine göndermeden biz orayı helak etmeyiz diyor Allah. İlla ki bir elçi gönderir, Allah bir yere oraya uyarır. Ondan sonra insanlar o elçiyi dinlemez, Allah mesajını tanımazlarsa o zaman cezayı hak ediyorlar. O zamana kadar Allah kimseye dokunmuyor. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i göndermeden Mekkelilere bir şey yapacak olsaydı adamlar haklı olarak derlerdi ki o zaman ya Rabbi bize de gönderseydin. Zamanlar İsrail oğlanı gönderdin. E bize de gönderseydin niye bize böyle yaptın derlerdi. O yüzden Muhammed Aleyhisselam geldi, Kur'an-ı Kerim geldi. Onu gördüler, tanıdılar ama inanmadılar. O yüzden Allah Teala çok kısa bir sürede Mekke'yi onların elinden aldı ve tarihin sahnesine bir çöp olarak onları geçirmiş oldu.
Tabii burada şu Resul kelimesiyle Nebi kelimesinin farkı son derece önemli. Mesela şu şeyi kafanıza iyice yerleştirirseniz problem tamamen çözülmüş olur. İbrahim suresinin 4. ayetinde diyor ki Allahü Teala, her Resulü kendi toplumunun diliyle göndeririz ki onları açık açık anlasın. Şimdi Muhammed Aleyhisselam son Resul. Türk diliyle mi geldi? Abi şu Allahü Teala tüm insanlığa gönderdiğini söylüyor. O zaman Resul kelimesi, elçi, hani Allah'ın ayetlerini gelip bize anlatan kişiler, bizim bildiğimiz dille anlatan, açıklayan, bağlantılarını kuran kişiler bizim için Resul'dür. Siz de gider birilerine anlatırsanız siz Resul olursunuz. Ama nebilik bitmiştir. Son nebi geldi. Artık yeni bir nebi gelmeyecek, yeni bir kitap inmeyecek. O zaman Resullük Allah'ın kitabını çok iyi anlayıp insanlara onların diliyle ulaştırmak, anlatmaktır. Onun için işte bana bir Resul gelmedi. Yani ben o zaman eğer bu Muhammed Aleyhisselam'sa onun vefatından sonra hiç kimsenin artık sorumluluk diye bir şey taşımaması gerekir. Dolayısıyla şeyde yani hepimize de bu görevler düşer. Hepimiz bildiğimiz ayetleri ulaştırabildiğimiz kişilere ama doğru bileceğiz, doğru kavrayacağız. Ulaştırabildiğimiz kişilere elimizden geldiğine kadar ulaştıralım. Orada biz görevimizi yapalım. Ondan sonra karşı tarafın tepkisi bizi hiç ilgilendirmez. Kabul eder ya da etmez. Ama biz görevimizi yapmış oluruz. Allahü Teala hepimizi görevini tam olarak yapanlardan, kitabını çok iyi anlayan, çok iyi kavrayan, çok iyi yaşayan ve insanlara en iyi şekilde ulaştıran kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.